Ayrım 10. Ölmesi Gereken Kız. David Lagercrantz. Sayfa 129. İkinci Kısım. Dağ Halkı. Şerpalar, Nepal'in dağlık bölgesinde Himalaya'da yaşayan etnik bir gruptur. Genellikle yüksek dağ tırmanışlarında rehberlik ya da taşıyıcılık yapıyorlar. Şerpaların çoğu Budizmin eski öğretilerinden Nyingma Maya bağlılar. Tanrıların ve ruhların dağlarda yaşadığına, tanrılara saygı göstermek ve dini törenlerle yüceltmek gerektiğine inanırlar. Bir Şerpa hastalandığı ya da başına bir kaza geldiğinde İhava'nın yani şamanın yardıma geleceğine inanılır. 12. Bölüm 25 Ağustos. Deniz rüzgarlıydı. Mikael Zandham'daki kulübesinde bilgisayarın başına oturmuş gelişi güzel internette geziniyor fakat eli durmadan Forsell'le ilgili bilgiye kayıyordu. Forsell'le arada bir limandaki mağazada karşılaşırlardı. Bir seferinde onunla söyleşi de yapmıştı Mikael. Forsell 3 yıl önce 2017 ekibinde savunma bakanı olduktan hemen sonraydı. Mikael duvarlarında haritaları olan büyük bir odada nasıl beklediğini hatırladı. Johannes Forsell başını kapıdan uzatmış, bir doğum günü partisine gelen neşeli bir çocuk gibi gülerek içeri girmişti. ''Mikael'' demişti, ''Tanrım seni görmek ne güzel.'' Politikacıların onu böyle karşılaması olağan bir şey değildi. Belki bunu yaltaklanma girişimi diye reddetmeliydi. Fakat Forsell'in coşkulu tavrında sahici bir şey vardı. Mikael sohbetinin ne kadar teşvik edici olduğunu da hatırladı. Forsell hızlı düşünüyordu. Parti politikasını anlatmaya kalkmıyor, soruları ciddiye alıp doyurucu ve doğru cevaplar veriyordu. Mikael en çok da Viyana çöreklerini hatırlıyordu. Önünde bir tabak dolusu çörek vardı. Forsell kahvenin yanında çörek yiyen birine benzemiyordu. Uzun boyluydu, atletikti, kusursuz fiziksel yapısı örnek alınacak biriydi. Her sabah 5 kilometre koştuğunu, 200 şınav çektiğini söylemişti. Kendini bırakacak birine benzemiyordu. Viyana çörekleri haklan bir adam görüntüsü vermek için masaya konulmuş olabilirdi. Belki bir elitin sıradan görünme çabasıydı. Tıpkı Aftonbladet gazetesiyle yaptığı bir röportajda olduğu gibi. Melodi Festivali'ni hep sevdiğini söylemiş ama festivalle ilgili tek bir soruya bile cevap verememişti. Mikael'le yaşıttı fakat daha genç görünüyordu. Sağlık kontrollerinde daha fazla övgü alıyordu. Adamdan enerji ve iyimserlik fışkırıyordu. ''Dünya karanlık görünüyor ama ileri gidiyor. Daha az savaş var, bunu unutma.'' demişti. Mikael'e Steven Pinker'ın bir kitabını vermiş, Mikael okumadan bir kenara atmıştı. Johannes Forsell Östersund'da doğmuştu. Ailesi Ore'de pansiyon işletiyordu. Daha okul hayatının başlarında parlamıştı. Kayak cross'ta gelecek vaat ediyordu. Solfeo kayak okulunda okumuş, askerlikten sonra askeri tercümanlık okuluna girmiş, Rusça öğrenmiş ve istihbarat subayı olmuştu. Askeri istihbarat görevlisi olduğu yıllar anlaşılır nedenlerle gizliydi. Büyük ihtimal GRU'nun İsveç'teki faaliyetlerini araştırıyordu. 2008 yılında İsveç'in Rusya elçiliğinde çalışırken The Guardian gazetesine bilgi sızdırdığı iddiasıyla Rusya'dan sınır dışı edilmişti. Bir yıl sonra Şubat ayında babası ölmüş, mesleğinden istifa edip aile şirketinin başına geçmişti. Çok geçmeden şirketi büyük bir konsorsiyuma çevirmiş, İsveç ve Norveç'te oteller yapmıştı. Şirketi 2015 yılında yaklaşık 200 milyon krona bir Alman seyahat şirketine satmış, yalnızca Ore ile Abisko'da küçük çapta bir şeyler bırakmıştı. Aynı yıl Sosyal Demokrat Parti'ye üye olmuş, sözü edilecek politik bir deneyim olmamasına rağmen Östersund Belediye Meclisi'ne seçilmiş, bitmek bilmeyen enerjisini ve şehrin futbol takımına duyduğu koşulsuz aşkla kısa zamanda ünlenmişti. Sonra birdenbire savunma bakanı olmuştu. Uzun süre çok başarılı bir tercih ve hükümet açısından da iyi bir PR çalışması olduğu düşünülmüştü. Bir kahraman, bir maceracı olarak resmediliyordu. Kariyerinin yanı sıra 2002 yılında Manş Denizi'ni yüzerek geçmesi ve 2008 Mayıs'ında Everest Dağı'na tırmanmasıyla popülaritesi artmıştı. Ama çok geçmeden rüzgar tersine dönmüştü. Rusya'nın seçimlerde yabancı düşmanı İsveç Demokratları Partisi'ni desteklediği yönünde tereddütsüz açıklamasıyla başlayan bir şeydi bu. Dozu gittikçe artan bir nefret kampanyasına maruz kalmıştı. Fakat söylenilenlerde beklenmedik bir şey yoktu. Borsanın Temmuz ayındaki çöküşünden sonra hakkında yığınla yalan haber üretilmişti. Daha genç Nihater gazetesiyle yaptığı bir söyleşide utanmazca yalanlara hedef olduklarını, iki çocuğunun bile korumalarla gezmek zorunda kaldığını söyleyen Norveçli eşi Rebecca ile empati kurmamak imkansızdı. Kindar, kışkırtıcı bir atmosfer yaratılmıştı ve gittikçe ağırlaşıyordu. Forsell fotoğraflarında enerji dolu biri gibi görünmüyordu artık. Yorgun ve fazla zayıftı. Geçen cuma günü ek izin aldığı söyleniyor, hatta ruhsal ve fiziksel olarak çöktüğü dedikoduları dolaşıyordu. Mikael ne kadar olayları didiklese de Forsell'e sempati duymaktan kaçamıyordu. Dilenci ile arasında bir bağ var mı diye araştırması belki aptallıktı. Hatta askeri tarihçi Mats Sabin'le bağ kurmaya çalışması bile aptallıktı. Forsell gerçekten kumaşı bu kadar sağlam, bu kadar içten olabilir miydi? Genel iftira kampanyalarına göre Deniz'i kendisine eşlik eden teknenin arkasına takılarak geçmişti. Everest'in doruğuna tırmandığının da uydurma olduğu iddia ediliyordu. Mikael bu tür iddiaları doğrulayacak hiçbir şey bulamadı. Yalnızca Everest'te dramatik, kaotik bir şeyler yaşanmıştı. Bir çeşit Yunan trajedisi, konuyla ilgili yazılan onca şeye rağmen kesin bir şey söylemek imkansızdı. Forsell'in adı bu olayda geçmiyordu. Göz alıcı ve zengin Amerikalı Clara Engelman ile rehberi Victor Granke'nin öldüğü 8300 metre yükseklikte yaşanan dramın merkez üssünün çok uzağındaydı. Bu nedenle Mikael olayı fazla deşmedi. Bütün dikkatini Forsell'in subaylık kariyerini araştırmaya verdi. İstihbarat subayı olarak geçirdiği yıllara ait bilgilerin haliyle gizli olması gerekirdi. Ancak Rusya'dan sınır dışı edildikten sonra bir şeyler sızmaya başlamıştı. Sosyal medyadaki nefret söylemleri akla ziyan söylentilerle tavan yaparken Genelkurmay Başkanı Lars Granat, Forsell'in Rusya'da onurlu bir tutum takındığını söylüyordu. Üzerinde çalışılacak somut bir bilgi yoktu. Mikael en sonunda işin peşini bıraktı, biraz aileye baktı. Samuel ile Jonathan adında biri 10, diğeri 9 yaşında iki çocukları vardı. Stockholm'un zengin semtlerinden biri olan Stocksund'da oturuyorlardı. Sandön adasının güneydoğu tarafında yazlıkları vardı. Mikael'in kulübesinden fazla uzak değildi. Şimdi orada olabilirler miydi? Mikael Forsell'in özel numarasını buldu. Soracağın şeyler olursa çekinmeden ara demişti. Mikael şimdi aramak için bir neden bulamadı. Bütün bunlara boş verip öğle uykusuna yatmaya karar verdi. Çok yorgundu. Fakat konunun üzerine yatamadı. Komiser Bublanski'yi aradı. Yine Lisbeth'i konuştular. Dilencinin muhtemelen Mats Sabin dediğini söyledi. Gereksiz spekülasyona yol açmamak için de ekledi. Önemli bir şey olmadığı kesin. Paulina Müller banyodan beyaz bir sabahlıkla çıktı. Lisbeth hala bilgisayarın başındaydı. Paulina çekinerek elini omzuna koydu. Lisbeth alışkanlık edindiği gibi Moskova'daki evi izlemiyordu artık. Bir makale okuyordu. Paulina yine hızına erişemedi tabii. Daha önce bu kadar hızlı okuyan birini hiç görmemişti. Satırlar titreşerek ekrandan akıyordu. Yine de bazı sözcükleri okuyabildi. Denisovan Genome and That of Certain South Asian. İlgisini çekti. Geo dergisinde Homo sapiens'in kökeni, Neandertal ve Denisova insanıyla akrabalıkları üzerine bir makale yazmıştı. Ben bu konuda yazdım dedi. Lisbeth cevap vermedi. Paulina bu defa çıldırdı. Lisbeth her türlü yardımı yapıp onu korusa da Paulina çoğu kez yalnızlık ve itilmişlik duygusuna kapılıyordu. Lisbeth'in sessizliğine, bilgisayarın önünde sonsuz saatler geçirmesine tahammül edemiyordu. Geceleri çıldıracak gibi oluyordu, en çok geceleri. Thomas'ın yaptığı kötülükler en çok geceleri yırtıyordu içini. Durmadan intikam düşleri görüyordu. Böyle anlarda Lisbeth yanında olsun istiyordu. Ama Lisbeth'in kendi cehennemi vardı. Bazen öylesine gergin oluyordu ki Paulina sokulmaya cesaret edemiyordu. Böyle bir gerginlikle birazcık olsun uyunabilir miydi? Paulina uyandığı her seferde Lisbeth'in yanında gözleri açık uzandığını, koridordan gelen sesleri dinlediğini ya da masanın başında oturup güvenlik kameralarından ve uydulardan gelen görüntülere baktığını görüyordu. Paulina dışarıda bırakılmaya tahammül edemiyordu artık. Özellikle böyle iç içe yaşarlarken içinden bağırmak geçiyordu. ''Peşinde kimler var? Ne yapıyorsun?'' ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu. Yine cevap alamadı. Lisbeth başını çevirdi baktı. Paulina bu bakışı uzatılmış bir el gibi algıladı. Lisbeth'in gözlerinde yeni yumuşak bir ışık vardı. ''Ne yapıyorsun?'' dedi Paulina bir kez daha. ''Bir adamın kimliğini araştırıyorum.''
''Bir adam?''
''Bir şerpa, yaklaşık 50 yaşlarında ölü, büyük ihtimal Kuzeydoğu Nepal'in Kumbu Vadisi'nden.'' Hindistan'ın Darjeeling ya da Sikkim Vadisi'nden de olabilir. Nepalce konuşulan bölümünden, Nemçe Bazar çevresinden, kökleri Doğu Tibet'e uzanıyor, çocukluğunda aşırı derecede yağsız beslenmiş. Lisbeth bütün bunları seminer verir gibi anlattı. Paulina'nın yüzü aydınlandı, yanındaki sandalyeye oturdu.
Başka ne var?
DNA'sı ve otopsi raporları, bedenindeki yaralara bakılırsa yüksek dağ tırmanışlarında hamal ya da rehber olarak çalışmış. Sanırım bu işte çok iyi biri.
Bu fikre nereden vardın?
Tip 1 kas lifleri olağanüstü sayıda. Böyleleri fazla enerji harcamadan çok ağır yükler kaldırabilir. En çok da kanındaki hemoglobini düzenleyen gen nedeniyle. Az oksijenli bölgelere dayanabilecek güçte olmalı. Adamın korkunç bir şeye maruz kaldığını düşünüyorum. Bedeninde ağır donma hasarı ve yırtıklar var. Ayak ve el parmaklarının çoğu kesilmiş.
Y verileri var mı?
Bütün genomu var.
Y full'e bakmayacak mısın?
Y full bir grup matematikçi, biyolog ve programcının işlettiği bir Rus şirketiydi. Paulina bir yıl önce bu şirket hakkında yazmıştı. Dünyanın her tarafından akademik araştırmaya katılan ya da kökenleri hakkında bilgi edinmek için DNA örneği veren insanlardan Y-DNA topluyorlardı.
Aile soy ağacını ve atalarını araştırmayı düşünüyordum. Y full mü dedin?
Bence en iyisi. Senin gibi insanlar yönetiyor, sınır tanımayan inekler.
İyi dedi Lisbeth ama sanırım kolay olmaz.
Niçin?
Bu adamın öyle DNA analizi yaptıracak tiplerden olmadığı ortada.
Akrabalarıyla ilgili bilimsel çalışmalar da olamaz mı? Şerpaların yüksek dağ tırmanışındaki yetenekleriyle ilgili bir dizi araştırma yapıldığını biliyorum dedi Paulina. Birdenbire olayın içine dahil olmak gururunu okşamıştı.
Haklısın dedi Lisbeth.
Üstelik sayıları da çok değil.
Bütün dünyada yaklaşık 20.000 şerpa varmış.
Bak işte dedi Paulina, belki birlikte çalışabileceklerini umdu. Ama Lisbeth başka bir linke geçti, Stockholm haritasına benziyordu.
Buna niçin bu kadar önem veriyorsun?
Önemli değil dedi Lisbeth. Yine gözleri kararmıştı. Paulina incinmiş bir vaziyette kalktı, sessizce giyindi. Lisbeth'i yalnız bırakıp çıktı. Aşağı inip Prag Kalesi'ne doğru yürümeye başladı.
13. Bölüm 25 Ağustos. Rebecca Forsell evlenmeden önce soyadı Loev'di. Johannes'in gücüne, neşesine vurulmuştu. Rebecca, Victor Gramkin'in Everest Dağı seferinde grubun doktoruydu. Uzun süre bu göreve şüpheyle yaklaşmış, kendilerine yöneltilen eleştirilere aldırmazlık edememişti. Everest'i ticari bir tüketim aracına dönüştürdükleri söyleniyordu. Müşterilerinin tıpkı Porsche alır gibi zirveden kendilerine yer aldıkları söyleniyordu. Yalnızca dağ tırmanışı gibi temiz bir fikri kirletmekle kalmıyor, tırmanış riskini de arttırıyorlardı. Rebecca gruptakilerin çoğu fazlasıyla tecrübesiz olduğu için endişeleniyordu. Özellikle de şimdiye kadar 5000 metrenin üzerine çıkmamış olan Johannes için. Fakat ana kampa ulaştıklarında en az endişelendiği kişi Johannes'ti. Diğerleri öksürük ve baş ağrısına yakalanıp güven bunalımı yaşarken Johannes buzul taşlarının arasında sekerek ilerliyordu. Herkes de çok çabuk kaynaşıp arkadaş olabiliyordu. Yerel halkla bile böyleydi. Belki bu nedenle onlara karşı hem çok saygılı hem de çok fütursuz davranabiliyordu. Diğerleriyle olduğu gibi onlarla da dalga geçiyor, gülüyor, fıkralar anlatıyordu.
Nasılsa öyleydi, sayıcı birine benziyordu. Rebecca bu görüntünün gerçekliğinden pek emin değildi. Daha çok dünyaya pozitif bakmaya karar vermiş bir entelektüel gibi görünüyordu. Ama bu Johannes'in gözünde daha az sevimli kılmıyordu. Bazen koşup onu kucaklamak istiyordu. Johannes Clara ile Victor'un ölümünden sonra derin bunalıma girmiş, yaşadıkları faciadan bir nedenle herkesten çok o etkilenmişti. Daha sonra Rebecca'yı yanına alıp Paris'e, Barcelona'ya gitmişti. Bir yıl sonra Nisan ayında babasının ölümünün üzerinden yalnızca bir ay geçmişken Östersund'da evlenmişlerdi. Rebecca Norveç'in Bergen şehrindeki evinden ayrılmış, bir daha hiç oraları aramamıştı. Östersund'u, Ore'yi ve kayak yapmayı sevmişti. Johannes'e aşıktı. Şirketinin büyümesine, insanları cezbetmesine, çok zengin olmasına, hatta bakanlık koltuğuna oturmasına hiç şaşırmamıştı. Johannes bir fenomendi. Sanki sürekli koşuyor, aynı zamanda düşünebiliyordu. Rebecca bazen onun bu haline çıldırıyordu. Johannes hiç durmuyor, kollarını sıyırıp çaba sarf ederek her meselenin çözülebileceğine inanıyordu. Çocukları da daha çok çalışmaya zorluyordu. ''Daha iyisini yapabilirsiniz.'' diyordu hep. Rebecca'yı her zaman teşvik ediyor. Ancak endişelerini dinlemeye neredeyse hiç vakti olmuyordu. Bu gibi durumlarda onu öpüp okşuyor, ''Sen yaparsın Becca, sen yaparsın.'' diyordu. Omuzlarına fazlasıyla yük binmişti, özellikle de bakan olduktan sonra. Çoğu kez gecenin geç saatlerine kadar oturuyor, çalışıyordu. Yine de sabah erkenden uyanıyor, 5 kilometre koşuyor, Navy Seals yani kendi deyimiyle yalnızca bedenle antrenman yapıyordu. İnsanüstü bir tempoydu. Rebecca Johannes'in bundan hoşlandığını, rüzgarın yön değiştirmesine, hayranlık duyulan adamken nefret edilen adama dönüşmesine de aldırmadığını düşünüyordu. Bu duruma en çok incinen Rebecca'ydı. Kocasının adını sabah akşam Google'da aratmayı saplantı haline getirmişti. Genellikle korkunç iftiraların atıldığı ağlara takılıyordu. En karanlık anlarında bütün bunların Yahudi kökeninden dolayı kendi yüzünden olduğunu düşünüyordu. Johannes Ari ırkın kusursuz bir temsilcisi gibi görünse de Yahudi karşıtı nefret kampanyalarının hedefi olmuştu. Uzun süre bunlara hiç aldırmamış umudunu korumuştu. ''Bunlar bizi güçlendirir Becca, yakında rüzgar döner.'' Ne var ki yalanlar en sonunda ona da dokunmaya başlamıştı. Şikayet edip sızlandı yoktu ama coşkusu otomatik pilota bağlanmış gibiydi. Geçen cuma hiçbir açıklama yapmadan bir hafta izin almıştı. Bu ekibini telaşlandırmış olmalıydı. Şimdi Sandön'de deniz kıyısındaki kocaman evlerindeydiler. Oğlanlar dedelerinin yanındaydı. Tabii korumalar da onlarla birlikteydi. Eğlendiren ve koruyan daimi korumalar. Johannes üst kattaki çalışma odasına kapanmıştı. Rebecca dün telefonda bağırdığını duymuştu. Bu sabah koşmamıştı da. Sessizce kahvaltısını ettikten sonra tekrar yukarı çıkıp odasına kapanmıştı. Ciddi bir şeyler vardı, Rebecca bunu hissediyordu, dışarıda rüzgar esiyordu. Rebecca öğle yemeğine keçi peyniri ve çam fıstığıyla kırmızı pancar salatası yaptı. Johannes'e bunu haber vermek bile sorundu artık, yine de yukarı çıktı. Düşüncesizlik edip kapıyı tıklatmadan içeri girdi. Johannes telaşla bir takım kağıtları kaldırmaya başladı. Böyle şüpheli davranmasa Rebecca kağıtlara hiç bakmayacaktı. Baktı, psikiyatri kliniğine ait bir hasta raporuydu. Tuhaf diye düşündü. Belki bir çalışanın güvenlik araştırması ile ilgili bir şeydi. Her zamanki gibi gülümsemeye çalıştı. ''Ne var?'' dedi Johannes. ''Öğle yemeği.'' ''Aç değilim.'' Rebecca'nın içinden bağırmak geçti. ''Sen her zaman açsın, lanet olsun.'' ''Bir sorun mu var?'' diye sordu onun yerine. ''Yok.'' ''Yapma ama bir şey olduğu açık.'' Rebecca bedenine yayılan öfkeyi hissetti. ''Bir şey yok dedim ya.'' dedi Johannes. ''Hasta mısın yoksa?'' ''Bunu nereden çıkardın?'' ''Hasta raporları okuyorsun ya, merak ettim.'' diye patladı Rebecca. İşte bunu yapmayacaktı. Rebecca hata yaptığını hemen anladı. Johannes öyle çaresiz, öyle endişeli baktı ki Rebecca dehşetli bir korkuya kapıldı. Mırıldanarak özür diledi, odadan çıktı, dizlerinin bağı çözülmüştü. Ne oldu diye düşündü. Bu kadar mutluyken birdenbire ne oldu? 10. Ayrımın sonu. Sayfa 142.